Ayrım 11.
Sayfa 52. Dönemin en iyi beyinlerinin katıldığı gerçek çevirmen ekipleri oluşmuştur. Şairlerin sultanı Ebul Feyz, kardeşi bakan ve tarihçi Vaveda, Pancatantra ve birçok başka eser çevrilmiştir. Bu bağdaştırmacı zihniyet, Ekber'in halefi Cihangir (parantez 1569-1627) döneminde sönükleşir. Ama büyük babası gibi Brahmanizm ve karşılaştırmalı din araştırmalarına canlı bir ilgi gösteren Velihatlara şüküh zamanında son parlak dönemini yaşar. Dara tarafından gelişilen sırrı Ekber (parantez en büyük sır) adı verilen 50 Upanishad çevresi dizinin baş eseridir. En büyük etkiyi o yaratmıştır. Dara'nın eserleri (parantez 1615-59) Hindistan'daki iki büyük dini Brahmanizm ile İslam'ı uzlaştırma çabalarının hem doruk noktasına hem de gerilemesine rastlar. 10 Eylül 1659'da fanatik kardeşi Evrengezi tarafından öldürülen Dara'nın trajik sonu, iki dini ümmet arasındaki uzlaşma düşlerine de son verir ve bu başarısızlık 20. yüzyılda Pakistan-Hindistan ayrımıyla son noktasına varır. 17. yüzyıldan itibaren Hint tarihi, 6 kıtanın İngiliz İmparatorluğu'na ilhakıyla sonuçlanacak bir başarısızlık dizisi olmuştur. Çin'e gelince, o da 16. ve 17. yüzyıllardan itibaren tükenme işaretleri vermektedir. Çin tarihinin büyük dönemleri yaklaşık 4000 yılı üzerine yayılır. Hissiye Hanedanı'ndan (parantez İslamiyet'ten önce 2207-1766) Qing dönemi Çin Manchu Hanedanı'na (parantez İslamiyet'ten sonra 1644-1911) kadar uzanır. Arada (parantez yalnızca birkaç örnek verirsek) Chou Hanedanı (parantez İslamiyet'ten önce 1121-256) bu hanedan sırasında İslamiyet'ten önce 7. ve 8. yüzyıllarda Laozi ve Konfüçyüs ortaya çıkarmışlardır. Han Hanedanı (parantez İslamiyet'ten önce 206, İslamiyet'ten sonra 220) Tang Hanedanı (parantez 618-907) Song Hanedanı (parantez 960-1127) Yuan Hanedanı (parantez 1272-1367) ve Ming Hanedanı (parantez 1368-1645) hüküm sürmüşlerdir. Çin kültürünün doruk noktası olarak değerlendirilen Tang Hanedanı, imparatorluk metropolleriyle ve kültürün yayılma gücüyle Çin'i Asya'nın büyük bir gücü haline getiren bir birleşme dönemi olmuştur. Ayrıca Çin'deki üç büyük din olan Konfüçyüslük, Taoizm ve Budizm'in uzlaşma dönemi olmuştur. Aynı zamanda şiirin (parantez Lipo, Tufu) ve mimarinin (parantez Langman mağaralarındaki Dev Buda 676'da bitirilmiştir) geliştiği bir dönemde olmuştur. Oysa Manchu döneminin son Çin hanedanındaki durum böyle değildir. Çin hanedanının hüküm sürdüğü dönem tersine büyük derlemeler çağı olmuştur. Ansiklopediler ve edebi diziler biriktirilen her şeyin bilançosunu çıkarmaya, geçmişin modelleriyle kendini karşılaştırmaya, kaideleşmiş metinleri ağırlaştıran ve aldatıcı olduğunu varsayılan yorum katmanlarını birer birer kaldırıp atarak kaynaklara inmeye koyulur. Tangların ve Songların taklit eden şiir ilham eksikliği çeker ve bilgiçlikle karışık, ukalalık yolunda okuyanları şaşırtma kaygısındaki derin bilgililer arasında bir oyun haline gelir. Bu dönemin genel eğilimi bundan ötürü yeniden doğuş olacaktır. Bir de Ming Hanedanı'nın sonundan itibaren Cizvit misyonerler arasının aracılığıyla Batı etkisi kendini hissettirmeye başlayınca bu kaçınılmaz olur. Çinliler bu dönemde hem üzerlerinde hiçbir bilgi sahibi olmadıkları eşi görülmemiş tekniklerin hem de bu tekniklerin ardında yatan dini doktrinin saldırısına maruz kalmışlardır. Daha Ming döneminde parantez 1368-1644 bile kaynaklara dönüş moda olmuştur. Şiir ve düz yazı geçmişteki ustaları taklit etmeye koyulur ve şair Li Mengyang parantez 1742-1529 Han sonrası edebiyatı reddederek eskiye dönüşü göklere çıkarır. Edebiyatın yeniden doğuşu konusunda J.P.Dieni şöyle yazmaktadır. Manchu dönemindeki geçmişi yeniden yaşatma eğilimi tüm sanatlarda olduğu gibi edebiyat eserlerinde de hissedilir. Güzel yazma sanatında geçmişteki bütün tarzların, bütün üslupların ardı ardına yeniden ortaya çıktığı görülür. Ama bunların hepsi yüzeysel ve kısır taklitler değildir. Qing dönemi yazarları bu tarzların çoğunda benzeri pek görülmeyen bir kusursuzluğa varmakta ve kendilerini özgün bir şekilde ifade etmektedirler. Bütün alanlarda gözlemlenen yeniden doğuşa rağmen bu dönemin Çin düşüncesi yaratıcı olmamıştır. Tabii Tang döneminde yaratıcılığıyla karşılaştırıldığı zaman kaynaklara dönüşün ve fazla yer işgal eden bir geleneğin sorgulanması olmuştur yalnızca. Bu da düşünürlere göre kökendeki şeffaflığı bulanıklaştırmıştır. Bundan dolayı He Dong parantez 1697-1758 kaideleşmiş metinleri daha iyi tanımak için Budizm öncesi ve Taoizmin uyanışı öncesi Han Hanedanı'nın yorumlarını geri dönmek gerektiğini belirtir. Han Ekolü'nün adı da parantez yorum buradan gelir. Eleştiri, yanlış yorumların kabuğu içinde mücevheri daha iyi ortaya çıkarmak için geleneğe çökertir. Ama yenilik yapmaz. Yeni bir düşünce çağı ya da bakış değişikliği çağı açmaz. Modern zamanlarda Batı'yı alt üst eden dünyanın sekülerizasyona ya da paradigma değişimine varmaz. Guyambu ile Luther, muhalif ve liberter şair Yuan Mei parantez 1716-98 ile Voltaire arasındaki benzerlik bu noktada son bulur. Bütün özgünlüklerine karşın bu eleştirmenler aydınlamacıların 18. yüzyılda başlattığı eleştiri hükümdarlığını başlatamazlar. Çin Weltanschauung'dan parantez dünya görüşü koparak epistemolojik bir dönüşümü de gerçekleştiremezler. Çünkü hedefleri geçmişin ilkel görüşünü yeniden bulmaktır. Bu eleştirel daha ziyade binlerce yıl boyunca kültürel kaideler içinde billurlaşan Çin, ruhunun yaratıcı hamlesinin nihayetine erdiğini ve geçmişle kopma gerçekleştirilmiş ve hiçbir yeni görüşün onun yerine geçmediğini gösterir. Öyle ki bu yeniden doğuş hiçbir zaman yeni çağların modernliğine varmamıştır. Üç. Paradigma biçimi. Bu Asya uygarlıklarının gerilemesi verimli karışımlarda son verir. Hindistan'la Çin, İran'la Hindistan ve Çin'le Japonya arasında verimli karşılaşmaları doğuran büyük çeviriler çağının sonu gelir. Bu büyük uygarlıklar birbirlerinden tecrit olur ve hepsi gözlerini batıya çevirirler. Tarihten çekilirler. Bir bekleme devresine girerler. Kendilerini yenilemez olurlar ve biriktirdiklerini harcarlar. Olaylara yetişemeyen, ekonomik gerçeklikle aralarındaki uyumsuzluk yüzünden iflas eden ve zevahiri kurtarmak için atadan kalma koleksiyonları gizlice satan aristokrat aileleri gibidirler. Mücevherler, tablolar, halılar, gümüşler, her şey satılır. Artık satılacak hiçbir şeyin kalmadığı acı gerçeğin anlaşılacağı güne dek. Tarihten bu çekilme bir ölçüde Latin Amerika'yı etkilemiştir. Octavia Paz, İranlılar, Hintliler ve Çinlilerin batıdan farklı uygarlıklardan geldiklerini, Latin Amerikalıların ise batı uygarlığının uzantısı olduklarını işaret eder. Haklı olarak. İspanya ve Portekiz'e göbek bağıyla bağlanmıştır Latin Amerikalılar. Sonuç olarak batının Amerika'daki bir kutbunu temsil ederler. Öteki kutup Amerikan Birleşik Devletleri ve Kanada'dan oluşmuştur. Bununla birlikte bu bağlılık önemli farklılıkları gizlemektedir. Paz üç farklılık sayar. 1. Kolomb öncesi uygarlıklardan gelen yerli toplulukların kültürel katkısı. 2. İslam'dan etkilenmiş İspanyol uygarlığının kendine özgü karakteri. 3. Karşı reform doğmakta olan modernliğin yatsıması olmuştur. İspanyol monarşisi kendi davasını bir ideolojinin davasıyla birleştirerek kendini evrensel imanla ve imanın tek yorumuyla özdeşleştirir. İspanyol hükümdarı Büyük Teodosios ile ilk Kurtuba halifesi 3. Abdurrahman'ın bir tür karışımı haline gelir. Bu farklılıklar sonucunda Latin Amerika, Kuzey Amerika'ya nazaran tarihsel olarak ayrı bir düzlemde kalacaktır. Çünkü Kuzey Amerikalılar reform ansiklopediyle doğmuşlardır. Yani modern dünyayla. Oysa Latin Amerikalılar tarihte karşı reform ve neoskolastikle ortaya çıkmışlardır. Yani modern dünyaya karşı. Üçüncü dünyada olmadığı gibi Batı'nın yoksul akrabası durumunda da kalan Latin Amerika'nın özel niteliği Paz'a göre buradan gelir. Bu olgu hem Latin Amerika edebiyatının doğasını hem de aydınlarının tavrını etkileyecektir. Her ne kadar Amerikalı İspanyolca edebiyat eleştiri tarafından parçalanmış eski ilahi kesinlikler yerinde kalan boşluğu bir şekilde yansıtması anlamında modernse de düpedüz eleştiri karşıtı kalmış olan felsefi ve siyasal düşünce için aynı şey söylenemez. Çünkü Latin Amerika ansiklopediye ve eleştiriye Çünkü Latin Amerika ansiklopediyi ve eleştiri çağını kaçırmıştır. Bizim 18. yüzyılımız olmadı. En büyük iyi niyet gösterisiyle bile bir Feijo'yu ya da bir Jovellos'un Hummel'i, Locke, Diderot, Rousseau ya da Kant'la karşılaştıramayız. Büyük kopma budur. Modern çağın başladığı yerde bizim de ayrılığımız başlar. Modernlikten ve modernlikte vücut bulan toplumsal gerçekliklerden bu kopma, fikirlerin toplumsal gerçekliklerde hiçbir karşılık bulamayıp maskelere, hatta ideolojilere dönüşmelerine yol açacaktır. Fikirler hem özneyi hem de öznenin gerçeğe bakışını gizleyen ekranlar olacaklardır. Bundan ötürü de fikir ile davranış arasında bir ayrılma olacaktır. Fikirler siyasal modanın en son buluşundan gelse de davranışların kökleri en inatçı atacıklardır. Fikirler bugünün fikirleri, tavırlar dünün tavırları. Bunların ataları Aziz Thomas adına yemin ediyorlardı. Kendileri de Marx adına yemin ediyorlardı ama hem eskiler hem yeniler için akıl bir doğrunun hizmetinde olan bir silahtır. Aydının görevi de onu korumaktır. Bunların kültürel ve düşünce anlayışı polemik ve savaşçıdır. Bunlar Haçlılardır. Paz'ın sözünü ettiği bu şizofrenik tutumlar daha da sivrilmiş şekilleriyle İslam dünyasında ve genel olarak 3. dünya aydınlarında bulunmaktadır. Parantez. 4. bölümde bu konuya
geniş olarak döneceğiz. Oysa modern çağdan bu ayrılma batıdaki paradigma değişimi ile çalışmaktadır ve bu birinci derecede önemlidir.